الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere Kitab-ı Sıyam, oruç bölümüyle alakalı hadisleri almaya devam ediyoruz. Geçen hafta Enes bin Malik radıyallahu anh'unun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı hadis-i şerif almıştık. O hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyordu. Tasahharu fe inne fissahuri bereke. Muttefakun aleyh. Enes radıyallahu anhu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Tasahharu, sahur yapın. Fe inne fissahuri bereke. Şüphesiz ki sahur yapmada ne vardır? Bereket vardır. Dedik ki buradaki sahur kelimesi veyahut da suhur, sin harfi hem fethalı hem de ötreli ne yapabiliyordu? Okunabiliyordu. Her iki şekillendirme ile mana ne yapıyordu? Alpan değişiyordu. Es-sahur dediğimiz zaman sahur esnasında yenilen şey. Es-suhur dediğimiz zaman sahur yapma fiili, eylemi. Yani o zaman diliminde o işi yapmaya dendiğini söyledik. Her ikisinde de ne var? Hayır olduğunu, bereket olduğundan bahsettik. Öncelikle dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrinin yerine getirilmesi var dedik. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize emir sigasında söylüyor ise muhakkak ki onun emrini yerine getirmekte ne vardır? Hayır vardır, bereket vardır. Eğer bunda hayır olmasaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekliyle bize sahur yapmamızı ne yapmazdı? Emretmezdi. İkinci bir husus, dedik ki sahurda ehli kitaba ne var? Muhalefet var. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki inne faslı ma beyne siyamina ve siyami ehlil kitabi ekletis sahur. Onlar ile, yani kitap ehli ile bizim tuttuğumuz oruç arasındaki ayrıcı olan unsur nedir diyor? Sahur yemeğinin yenmesidir. Ekletis sahur, yani sahurun yapılması ehli kitap ile bizim aramızdaki nedir? Bir ayraçtır. O yüzden diyoruz ki bir insan eğer bir topluluğu peşinden gider ise, onlara özenirse, onların yaptığını yapmaya çalışırsa, bu ileride onları nereye sevk eder? Sevgiye sevk eder. Yani sen bir insanı takip ediyorsan, onun yolundan gidiyor isen, bunun bir sonraki aşaması nedir? O insanı sevmendir. O yüzden eğer bizler sahur yemeğini yiyor isek, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu emrini yerine getiriyor isek, aynı zamanda biliyoruz ki bizler bu yapmış olduğumuz fiil ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba ettiğimiz gibi Yahudi ve Hristiyanlara da ne yapıyoruz? Muhalefet ediyoruz. Ve dedik ki oruç tutmaya güç, kuvvet verecek bir unsurdur sahur yemeği. Çünkü bu günümüzde de gözle gördüğümüz bir vakadır. Yani sahur yapıp orucunu tutan kimse ile sahur yapmadan oruç tutan kimsenin tuttuğu oruç ne olmaz? Bir olmaz. Özellikle de yaz günlerinde. Değil mi? Bir adam var akşam saat 7'de 8'de yemek yemiş. Onunla bir sonraki güne kadar oruç tutuyor. Bir adam da var gecelin sahura kalkmış. Orada bir şeyler yemiş. Onunla ne yapmış orucunu? Tamamlıyor. Bu ikisinin arasında farklılık insan kendi hayatında da etrafında gözlemlediği zaman bu farklılığı ne yapıyor dedik? Farkında olduğunu söyledik. Yine sahur yapmanın başka bir faziletinden bahsettik. Dedik ki normal zamanda insan gün içinde 2-3 kez yemek yeme ihtiyacı duyar. Ve 3-5 kez belki daha fazla bir şeyler içme ihtiyacı duyar. Değil mi? Ama oruç tuttuğu zaman sahurda yiyip içtiğiyle iftara kadar ne yapıyor? Onunla sabredebiliyor. Demek ki bu da sahurun zahiri olan bereketi. Ve yine burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiğini görüyoruz. Diyoruz ki ilim ehli buradaki emrin müstahap olduğuna şey yapıyorlar, haber veriyorlar. Ve yine İbn-i Mundir Rahimullah bu konuda ilim ehlinin icması olduğunu bize aktarıyor. Yani buradaki emir farziyete ne yapmıyor, delalet etmiyor. Bunun başka bir delili ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin visal orucu tutuyor oluşu. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem visal orucu, geçen hafta bahsettik, ne dedik? Visal orucun tarifi neydi, tanımı neydi? İftarsız ve sahursuz bir gün, iki gün veyahut da daha fazla orucu tamamlamak. Mesela bugün sahur yaptınız, iftar vakti geliyor bir şey yiyip içmiyorsunuz. Sahur vakti geliyor, Yine bir şey yiyip içmiyorsunuz. Bir sonraki iftar vaktine kadar veyahut da bir sonrakine kadar yemeden içmeden orucu bozacak diğer şeylerden kendinizi alıkoyuyorsunuz. Eğer sahur yapmak vacip olsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmazdı? Visal orucu tutmazdı. O yüzden diyoruz ki buradaki emri nereye hamlediyoruz? Nereye yönlendiriyoruz? Diyoruz buradaki emirden kasıt müstehaplıktır. Ve yine başka bir hususa değindik ki yine günümüzde insanların sıklıkla yaptığı bir hata olarak bunu değerlendirebiliriz. Günümüzde insanlar bazen yatmadan önce ne yapıyorlar? Sahur yapıyorlar. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu sahura ne yapmıyorlar? Sünnete ittiba etmediklerini görüyoruz. Yani insanın gece 11'de yemek yiyip yatması, sonra da onunla oruç tutması, belki o esnada karnını doyurup susuzluğunu gidermesine vesile olabilir. Ama hadis-i şerifte bahsedilen sahur yapınız, çünkü sahurda bereket vardır. Yani o sahurdaki berekete diyoruz ki nail olamazlar. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu sahur ne zamandı? Yine sahabeler soruyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl sahur yapardı? Ne zaman sahur yapardı? Diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahur yapar. Bir kimsenin 50 veyahut da 60 ayet okuyacağı bir vakit kadar sonra sabah namazının farzını eda ederdi. Bu da bize neyi gösteriyor? Demek ki sabah namazının o imsak vaktinin girmesine yakın bir zamanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ne yaptığını görüyoruz? Sahur yaptığını görüyoruz. O zaman diyoruz ki kim sahur yapmadaki bereketi elde etmek istiyor ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı o gecenin son bölümünde ne yapması gerekir? Sahurunu o vakitte yapması gerekir ki hadis-i şerifteki berekete nail olsun. Ve aynı zamanda dedik ki kişinin bu gecenin son vaktinde kalkması aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin yeryüzü semasına indiği o vakitte dualara icabet edildiği o vakiti de en iyi şekilde değerlendirmesine ne yapabilir? Vesile olabilir. O yüzden diyoruz ki sahurda evla olan, sünnet olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi gecenin son bölümünde yapmak. Bir sonraki hadis-i şerifimiz Süleyman bin Amir el-Dabbi radıyallahu anhu'nun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı hadis-i şerifti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte buyuruyor. Diyor ki: "İza aftara ahadukum felyuftir ala temrin. Fe in lem yecid felyuftir ala ma'in fe innehu tahurun." Diyor ki sizden birisi eğer hurma bulur ise onunla iftar etsin. Eğer hurma bulamaz ise su ile iftar etsin. Çünkü su ne yapar? Tahurdur. Hem temiz hem de temizleyici özelliğe sahiptir. Dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olan diğer hadis-i şeriflere dönüp baktığımız zaman Enes radıyallahu anhu diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birkaç tane yaş hurma yerdi. İftarını böyle açardı. Diğer bir rivayete bakıyoruz. Eğer bunu bulamazsa ateş değmemiş, ateşte pişmemiş şeyi tercih ederdi. Başka bir rivayete bakıyoruz. Önce hurma yerme, taze hurma, rutab yemeği öncelik tanırdı. Eğer bunu bulamazsa kuru hurmayı öncelik tanırdı. Eğer bunu da bulamazsa orucunu su ile açardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olan şeyler bunlar. Bu rivayette bize hurma ile açardı diyor. Geçen dersimizi hatırlayın dedik ki hurma ibaresi bütün yaşı veyahut da kuruyu kapsayan bir ibare olduğunu söyledik. Eğer insan bulabiliyor ise evla olan ne diyoruz? Yaş hurma. Eğer bunu bulamıyorsa diyoruz ki kuru hurma. Eğer bunu bulamıyorsa su. Çünkü suyun özelliği ne dedik? Temiz ve temizleyici özelliğe sahip. İnsan aç karnına su içtiği zaman dedik ki bu su hem mideyi hem bağırsakları temizlediğinden dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hurmanın bulunmadığı zaman da neyi tercih ediyor? Suyu tercih ettiğini görüyoruz. Peki hurmanın özelliği ne? Neden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk etapta hurma ile başlıyordu? Dedik ki tatlı olduğu için hurmanın özelliği ne? İçinde şeker barındırdığı için bir an önce kana karışma özelliğine sahip olduğu için ve bu da insana güç kuvvet verdiği için ki insan oruç tuttuğunda ne dedik? Güç kaybediyor, zayıf düşüyor. Bunu bir an önce ne yapması gerekiyor? Kaybettiği gücü geri alması gerekiyor. Hurmanın da böyle bir faydasından bahsettik. Dedik ki eğer bir insan su ve ekmek buluyor ise neyi tercih edecek? Suyu tercih edecek. Peki bir adam tatlı veyahut da su buluyor ise neyi tercih edecek söyledik? Suyu tercih edeceğini söyledik ama ilim ehli arasında ne dedik? İhtilaflı bir mesele. Neden? Çünkü bazı ilim ehli hurmanın tatlı olmasından dolayı tatlı özelliğine sahip olan bir şeyi ne yapmışlardı suya? Takdim ettiklerini görüyoruz. Ama nasla sabit ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hurma bulamazsa ne ile yapıyor? Su. Çünkü suyun delil olarak bir özelliğinden bahsediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O da ne? Temiz ve temizleyici olması. Eğer nas ile onun bir özelliği sabit ise biz nas'ta bize varid olanı, değil mi, kıyas ettiğimiz şeyden öne geçeriz. Eğer konuyla alakalı delil varsa bu bizim için daha muteber olanıdır. Ve yine bu kısımla alakalı hadis-i şeriflere dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında şunu da gözlemledik. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birkaç tane hurmayla veyahut da birkaç yudum ile ne yapıyordu? İftar ediyordu. Bizim bugün yaptığımız gibi orucunu açıp akabinde midesini işte nefes aldığı yere kadar, ağzına kadar doldurmuyordu, tıka basayamıyordu. Yani bu rivayetler bize şunu gösteriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin iftar yaptığı şeyler bunlarla sınırlıydı. Hatırlayın Ayşe radıyallahu anha ne diyordu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde, yani bu Ramazan'dan bahsedilmiyor, diğer normal sıradan bir günden bahsediliyor, 2 ay, 3 ay ateş yanmazdı. Bu neyin göstergesi? Yemeğin pişmediğinin göstergesi. O zaman sorduklarında sizin yiyeceğiniz neydi? Sizler ne yiyordunuz dediği zaman diyor ki el esveden. Yani bizler hurma ve su ile ne yapıyorduk? Hayatımızı idame ettiriyorduk. O yüzden bu rivayetler bize aynı zamanda neyi gösteriyor? İftarda sünnete muhalefet ettiğimiz başka bir hususu gösteriyor. Tıka basa yemek yiyoruz. Bu bizi belki cemaate gitmekten, belki yine Ramazan ayında meşru olan teravih namazına gitmekten, onu kılmaktan ne yapıyor? Alıkoyduğunu görüyoruz ki insanın da buna ne yapması gerekiyor? Dikkat etmesi gerekiyor. Yine geçen hafta Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı visal orucundan bahsettik. Diyor ki neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anil visal. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iftar ve sahur yapmadan peş peşe orucu birleştirmeyi ne yapıyordu? Yasaklıyordu. Bunun üzerine sahabeden birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki فَاِنَّكَ تُوَاسُلُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Ama sen ne yapıyorsun? Visal orucu tutuyorsun. Sahabe burada neyin ayrımını yapıyordu? Yani bize bir şey yasaklıyorsun. Bununla birlikte senin fiilinde biz bu işi yaptığını görüyoruz. Acaba bunun hikmeti ne? Yani neden bize yasakladığın şeyi kendin yapıyorsun? Eğer bu dinde caiz olmayan bir şey olsa sen bunu ne yapmazdın? Yapmazdın. Bunun akabinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevap olarak diyor ki وَاَيُّكُمْ مِثْلِي. Hanginiz diyor sizin benim gibi olabilir. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin diğer insanlardan bu hususta farklı olduğunu söylüyor. Ve akabinde diyor ki اِنِّي اَب۪يتُ يُطْعِمُونِي رَبِّي وَيَسْقِينِي. Ben diyor gecelerim ve bu gecelediğim esnada Rabbim beni yedirir, içirir. Bu ibareyi nasıl açıklamıştık? Dedik ki Rabbim beni yedirir, içirir. Eğer buradan hissi olarak bir yemek anlaşılsaydı, o zaman derdi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tuttuğu oruç visal orucu olmazdı. Visal orucun özelliği ne dedik? İftar yapmıyorsun, sahur yapmıyorsun, bir sonraki güne orucu birleştiriyorsun. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gece bu şekliyle Rabbi tarafından normal hissi olarak anladığımız o yeme içme hasıl olsaydı, o zaman dedik ki visal orucu dememiz mümkün olmazdı. O yüzden ilim ehli diyor ki buradan kasıt kalbin zikirle meşgul olup dünyevi o yiyeceği, içeceği gözünün görmemesi. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ibadete kendini öyle veriyordu ki dünyevi olarak açlık, susuzluk ne yapmıyordu? Aklına bile gelmiyordu. Buradaki yemeden içmeden kasıt ne? Kalbin ibadetle meşgul olup dünya nimetlerini görmemesi. Hatırlayın bununla alakalı dedik ki biz bu örneği dünyevi bir şeyde verdiğimiz zaman ne yapıyoruz? Algılamamız kolay oluyor. Ama ibadetlerle alakalı verdiğimiz zaman algılamamız zor oluyor. Yani bir insanın başına bir musibet geldiği zaman, Darda olduğu zaman, sıkıntıda olduğu zaman, hasta olduğu zaman onu yemek yemeye çağırdığın zaman ne yapıyor? Başında bir sürü sıkıntı, bela var. Veyahut da yeni yakınını kaybetmiş. Kendisine en yakın olan aileden birini kaybetmiş bir insan. Dünyanın en güzel yemeklerini de önüne koysan ne diyor? Şu anda yemek istemiyorum. Çünkü kalbi, aklı başka bir şeyle meşgul. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de bu husus ne ile alakalı? İbadetlerle alakalı. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ibadetlere öyle bir kendini veriyordu ki, o ibadetlerden öyle bir haz, öyle bir lezzet duyuyordu ki, dünya nimetleri, yiyecek, içecek, onun bu manada aklına gelmiyordu. Bu da dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme verilmiş olan bir husus. Diyor ki, فَلَمَّا أَبَوْا اَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu yasaklamasına rağmen, bu orucu insanların bitirmediğini gördüğünde, وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, onlara ne yapıyor? Bir gün oruç tutturuyor. ثُمَّ يَوْمًا Sonra bir gün daha oruç tutturuyor. Yani insanlar visal orucunu bırakmıyorlar. Peki burayı nasıl açıkladık? Hatırlayın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara bunu yapmamalarını emretti. Sahabeler bu orucu terk etmediler. Oysa ki biz biliyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir şey yasakladığında, eğer bu yasak dini olarak anladıklarında ne yapmazlardı? Onun sözünü ikiletmezlerdi. Peki buradan bu ibareyi nasıl anlıyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlar bu orucu tutmayı bırakmadıklarında bir gün oruç tutturdu. Yani visal orucu. Onların iftar ve sahur yapmalarına izin vermedi. Sonra bir gün daha tutturdu. İki gün. İki gün yiyecek içecek yapmalarına, içmelerine müsaade etmediğini görüyoruz. Peki sahabenin bu fiilini nasıl anlıyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem terk etmelerini emrettiği halde ne yapmıyorlar? Terk etmiyorlar. Bunu nasıl anlıyoruz? Diyoruz ki sahabe burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrini, yani yasağını şu şekliyle algılamadılar. Dini bir yasak olarak algılamadılar. Dediler ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize rahmetinden, şefkatinden dolayı ne yapıyor? Bize acıdığından dolayı bu şekliyle orucu, yani visal orucu tutmamızı istemiyor. Kendisi tutuyor ama bizim adımıza, ümmeti adına korktuğu için zorlanırlar. Susuzluk çekerler, açlık çekerler dediği için ne yapmıyor? O yüzden bize bunu yasaklıyor. Yoksa buradaki yasağı ne olarak algılamıyorlar? Dini olarak, haram olarak veyahut da yapılmaması gereken bir şey olarak algılamadıkları için bunu yaptığını söyledik. Allah Resulü Aleyhisselam dedi ki bir gün oruç tutturuyor onlara. Susuz, yemeksiz. Sonra bir gün daha ziyade ediyor. Yine onların bir şey yemesine, su içmesine izin vermiyor. Diyor ki ثُمَّ رَعَوُ الْهِلَالِ Sonra diyor hilali gördüklerinde, neyin hilaliydi bu? Şevval ayının hilali, yani bayramın hilali. Bu da bize neyi gösteriyor? Bu hadisenin Ramazan'ın son 10 günün içerisinde gerçekleştiği. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ibadete diğer günlerden daha hırslı olduğu bir zaman diliminde. Yani Ramazan'ın gecelerini ihya ettiği, ibadetle geçirdiği günlerde kendisinin de visal orucu tuttuğunu ve sahabelerine de bunu onun o emrine, onun o yasağına uymadıkları için ceza amaçlı onlara bu şekliyle iki gün oruç tutturuyor. Ve hilali gördüklerinde diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ Eğer hilalin diyor doğması gecikseydi ben size ne yapacaktım bunun? Gününü uzatacaktım, arttıracaktım. İki gün mü tuttunuz? Hilal görünmedi. Üç. Dört, bu böyle ne yapacaktı? Ta ki siz benim size yasakladığım şeyin ne olduğunun farkına varana kadar. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada onlara visal orucunu yasaklayıp onlar hala devam etmesine rağmen ceza amaçlı, onları edeplendirme amaçlı ne yaptığını görüyoruz? Bu orucu tutturduğunu görüyoruz. Ve yine bu hadis-i şerifi de ele almıştık. Burada yine bir konuya değinmiştik. Lev ibaresi. Dedik ki lev edatı, lev ibaresi. Kullanıldığı yere göre bazen caiz olmuyor dedik. Bazen mübah oluyor dedik. Bazen de duruma göre ne oluyor dedik. Kişi bundan ecir veyahut da günah kazanabiliyor dedik. Eğer lev ibaresi, eğer kişi bunu Allah Azze ve Celle'nin kaza ve kaderine pişmanlık olarak kullanıyor ise, Hani bizde tabir vardı ya, keşke şöyle yapsaydım, keşke böyle yapsaydım da şöyle olmazdı, böyle olmazdı veyahut da şöyle şöyle olurdu gibi. Eğer kişi lev ibaresini burada kullanıyor ise dedi ki bunun hükmü caiz değil. İkinci husus, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifte kullandığı gibi haber amaçlı. Eğer hilali görmeseydik size ne yapacaktım? Oruç tutmanızı devam ettirecektim. Buradaki levi hangi amaçlı kullanıyor? Haber verme kastıyla. Hatta dedik ki bir insan arkadaşına dün beni ziyaret etseydin sana şöyle ikram edecektim demesi nedir dedik? Caizdir. Ne? Çünkü neyden haber veriyor? Eğer ziyaret etseydi ona nasıl ikram edeceğinden haber verdiğini söyledik. Ve yine son konuyla alakalı, lev ile alakalı başka bir husustan daha bahsetmiştik. O da neydi? Kişinin, fakir olan bir insanın, zengin olan bir insanın vermiş olduğu sadakayı görerek şöyle demesiydi. Eğer benim de bu adam gibi malım mülküm olsaydı, ben de aynı bunun gibi ne yapardım? İnfakta bulunurdum, verirdim der ise, bu lev ibaresini burada kullanırsa ne diyoruz dedik? Bu kimse bu niyetinden dolayı ne yapar? Ecir kazanır. Ama tam tersi olursa bir adam derse ki benim de şu falanca gibi param olsaydı ben de onun gibi şöyle yerdim, böyle içerdim, şöyle zina ederdim, böyle haram olan şeyleri işlerdim gibi bu şeyi temenni ediyor ise diyoruz ki o kimseye de bu niyetinden dolayı ne vardır? Günah vardır. Demek ki kişi kullandığı yere göre ya haram olan bir şey yapar veyahut da mübah olan bir şey yapar veyahut da ecir kazandığı veyahut da günah kazandığı bir şeyi yapabilir dedik. Bir sonraki hadis-i şerifimiz yine bugün başlayacağımız hadis-i şerifimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı hadis-i şerif. Diyor ki: "Kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Men lem yada kavle'z-zur vel amele bihi vel cehle feleyse lillahi hacetun fi en yada ta'amahu ve şerabe." Ravahul Bukhari ve Ebu Davud ve lafzu lehu. Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet ediyor. Diyor ki: "Yalanı yalanla amel etmeyi ve cahilliği terk etmeyen kişinin yeme ve içmesini terk etmesine Allah Azze ve Celle'nin ihtiyacı yoktur." Bu hadisi Bukhari ve Ebu Davud rivayet etmiş. Metin ise Ebu Davud'a ait. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: "Men lem yada kavle zur." Burada kavle zur ibaresiyle alakalı kötü söz veyahut da yalan söz, hak olmayan söz olduğunu ilim ehli söylüyor. Yani haram olan bütün sözleri içeriyor. Yani bir insan yalan yere şahitlik yapsa oruçluyken, bir insan başka bir kardeşinin gıybetini yapsa, bir insan başka bir kardeşinin söylediği sözü başka birisine, başka birisi hakkında söylediği sözü ona taşısa, nemimede bulunsa. Veyahut da bir insan başka bir insana lanet etse, diyoruz ki bu saydığımız şeyler, örnek olarak verdiğimiz şeyler hak olmayan, haram olan sözler kapsamına giriyor mu? Giriyor değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer oruçlu olan kimse, eğer bu sözlü olarak haram olan şeye bulaşıyor ise, hatta biz bu kapsama neyi sokuyoruz? Sen oruçlusun, biri gelip sana sataşıyor. Seninle tartışmaya çalışıyor, seninle kavga etmeye çalışıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari ve Müslim'de geçen hadis-i şerifte diyor ki: "Fein sabbahu ahad ev qatalahu felyekul inni saimun." Eğer birisi sana sövse, burada senden kasıt kim? Oruçlu olan kimse. Yani Allah Resulü diyor ki bir kimse oruç tutan kimseye sövse, onunla kavga etmek istese, o kimse desin ki fe inni saimun. Ben oruçluyum. Yani burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sana seviyor, o sana sayıyor, sen de onun gibi ona karşılık ver demiyor. O sana vurmaya çalışıyor, sen de ona vurmaya çalış demiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? O kimse desin ki fe inni saimun. Ben oruçluyum. O yüzden diyoruz ki oruç tutarken haram olan hak olmayan bütün sözlerden ne yapmamız gerekiyor? Kendimizi alıkoymamız gerekiyor. İkinci olarak diyor ki vel amelu bihi. İkinci olarak fiili olarak haram olan her şey bu kapsama gidiyor. Yani Allah azze ve celle bizden kötü sözler, haram olan sözlerle alakalı bir şeyi yapmamamızı emrettiği gibi aynı zamanda fiili olarak da bunlardan sakınmamızı emrediyor. Çünkü insanın yapmış olduğu kötülük sözlü de olabilir, fiili de olabilir. Mesela bir adam Ramazan gününde müzik dinliyor ise, değil mi? Kötü bir ses söylemiyor ama Allah'ın haram kıldığı müziği söylüyor. Veyahut da yapmış olduğu ticarette fiili olarak insanları kandırmaya çalışıyor. Ve bunun gibi ne yapabiliriz? Haram olan, fiili olan her şey bu kapsama giriyor. Diyor ki vel cehle. Burada cehalet ibaresi, cehalet tabiri geçiyor. İlim ehli diyor ki bu hadis-i şerifteki cehaletten kasıt ilmin zıttı olan cehalet değil. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buradaki cehalet bir insanın bilmediği bir şey yapmasını ne yapmıyor? Kastetmiyor. Diyoruz ki bir insan oruçluyken mesela bilmeden bir şey yiyip içse bundan dolayı sorumlu tutuyor muyuz? Tutmuyoruz. Peki o zaman bu hadis-i şerifteki cehaletten kasıt ne? Demek ki buradaki cehalet ilmin zıttı olan o cehalet değil. Buradaki ilim ehli, buradaki cehaletten kasıdı. Yani insanın sefih olması. Yani hikmetli davranmaması. Yerli yerince hareket etmemesi. Yani nerede ne yapacağını bilmiyor. Oruç tutarken insan neyle meşgul olur? İbadetle meşgul olur değil mi? Kendisine hayır getirecek şeylerle meşgul olur. Ama bu adam saçma sapan deriz ya. Kendisine hiç fayda vermeyecek şeyler ile meşgul oluyor ise, orucunu bu şekliyle devam ettiriyor ise, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu bize yasakladığını görüyoruz. Diyor ki, فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَتُونَ Allah Azze ve Celle'nin haceti yoktur. Burada hacet kelimesi kullanılıyor. Ve yine ilim ehli diyor ki, buradaki hacetten kasıt, Allah Azze ve Celle'nin, yani kullarına muhtaç olduğu manasına bulmaz. Kesinlikle çıkarılmaz. Allah Azze ve Celle ne kullarına, ne de kullarının yapmış olduğu amellere ihtiyaç duymaz. Allah Azze ve Celle kullarından ve yapmış oldukları fiillerinden nedir? Müstagnidir. Yani kulların yapmış oldukları, söylemiş oldukları, değil mi? Yapmış kılmış oldukları namazları, tutmuş oldukları oruçları, haçları, vermiş oldukları zekatları ancak kime fayda verir? Kendilerine fayda verir. Bunlarla Allah Azze ve Celle'ye bir fayda da ne yapamazsın? Bulunamazsın. Peki Allah Azze ve Celle burada فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ Allah Azze ve Celle'nin ihtiyacı yoktur diyor. Peki buradaki ihtiyaç kelimesini nasıl anlıyoruz? Diyoruz ki Allah Azze ve Celle bunu istemez, bundan razı olmaz. Yani buradaki kasıt hace yoktur. Yani diyoruz ki Allah Azze ve Celle bunu istemez ve bundan razı olmaz. Cümleyi toparlarsak ne diyoruz? Yani senin gıybet yapmandan, laf taşımandan, lanet etmenden, ne bileyim müzik dinlemekten, insanları kandırmaktan veyahut da diğer yapmış olduğun bütün olan o haram şeyleri işlemenden, yani bu şekliyle oruç tutmandan Allah Azze ve Celle ne yapmaz? Razı olmaz. Allah Azze ve Celle bu şekliyle senin oruç tutmanı ne yapmaz? İstemez. Demek ki buradaki hacet lafzını ne olarak tabir ediyoruz? Allah Azze ve Celle bunu istemez, bundan razı olmaz. Diyor ki وَاَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ Yani oruç sadece insanın aç kalıp susuz kalması değildir. Eğer sen tutmuş olduğun oruçta sabahtan akşama kadar aç kalıyorsan, susuz kalıyorsan ve bunun haricinde sözlü ve fiili olarak sana haram kılınan şeyleri yerine getiriyorsan, yapıyorsan diyoruz ki sen tutmuş olduğun bu oruçtan pek bir şey ne yapma? Bekleme. Yani genelde günümüzün de hastalığı, yani bu hadis gerçekten çok önemli bir hadis. Günümüzdeki insanlara, bizlere ne yapıyor? Yapmış olduğumuz hatanın farkında olmamız gerekliliğini gösteren bir hadis-i şerif. Yani bakıyorsun insana, çoğu insana, orucunu neyle geçiriyor? Açlıkla susuzlukla geçiriyor. Adama bakıyorsun Kur'an okumuyor. Bakıyorsun ibadetlerine özen göstermiyor. Nerede olur olmaz bir meclis var, o adamı orada görüyorsun. Bakıyorsun falancanın gıybetini yapıyor. Filancanın gıybetini yapıyor. Değil mi? Oradan oraya laf taşıyor. Biriyle kavga ediyor, bağırışıyor, çağrışıyor, küfür ediyor. İpe sapa gelmez sözler kullanıyor. Sonra akşam geldiği zaman, iftarını yaptığı zaman kendini ne görüyor? Diyor ki ben bugün dört dörtlük oruç tuttum. Ne yaptın? Diyor ki bir şey yemedim. Bir şey de içmedim. Değil mi? Sigara içmedim diyor. Yemek de yemedim diyor. Su da içmedim diyor. Akşam olduğu zaman da iftar ettim. Demek ki diyor benim orucumda ne yok? Bir sıkıntı yok. Çünkü bu adam orucu nasıl algılıyor? Sadece yemeden içmeden kendisini alıkoyması gerekliliğiyle algılıyor. Oysa ki hadis-i şerif bize bunun böyle olmadığını gösteriyor. Bu hadis-i şeriften çıkarttığımız neler var? Bazı faydeler var. Diyoruz ki orucu bozan şeyler iki kısma ayırıyoruz. Bir hissi olarak orucu bozan şeyler var. Bir de ne var? Manevi olarak orucu bozan hususlar var. Tabii burada manevi olan orucu bozan şeyler biraz önce saydığımız şeyler. Yani kötü söz kullanmak, kötü fiilde bulunmak veyahut da sefihlerin yaptığı gibi akılsızca hareket etmek orucu bozan hissi değil manevi olan hususlara giriyor. Dedi ki burada orucu bozandan kastımız yani insan gıybet yaptığı zaman bu orucu ifsad oldu, bu orucu kaza etsin demek değil. Buradan kastımız ne? Yapmış olduğun haram işler bu orucun sevabını ne yapıyor? Gideriyor. Sevabını düşürüyor. Hatta diyoruz ki bu adam sabahtan akşama kadar fiili olarak oruç tutmuş olabilir. Ama yapmış olduğu bu hareketlerden dolayı oruç namına oradan kazanacağı hiçbir sevap olmayabilir. Fiili olarak diyoruz ki bu adam oruç tuttu mu? Tuttu. Ama işlemiş olduğu bu hatalardan dolayı ne diyoruz? Tutmuş olduğu oruçtan hiçbir sevap alamadı. O zaman diyoruz ki demek ki orucun faziletini veyahut da ecrini düşürecek hususlar, manevi neler var? Hususlar var. Dedik ki bu maddi olanlar gibi kaza etmesini gerektirmese de sevabını ne yapıyor diyoruz? O kimseden alıp götürdüğünü söylüyoruz. Ve yine diyoruz ki haram olan her söz ve her fiil değerli olan dinin şeref verdiği, tazim ettiği zaman ve mekanda işlendiği zaman daha büyük ne olur? Kötülüklerden bahsediyoruz. Daha büyük ne olur? Günah olur. Yani nasıl? Bir adam normalde yalan söylüyorsa bu günah mıdır? Günahtır. Peki bir adam Ramazan'da yalan söylüyorsa? Diyoruz ki bunun günahı daha büyüktür. Öbür taraftan bakıyoruz. Mesela Harameyn'de adam Mekke, Medine'de hırsızlık yapıyor. Normal diyoruz ki hırsızlık günah mı? Günah. Ama sen haçta, tavafta birinin bir şeyini çalmaya çalışıyorsan diyoruz ki bunun günahı nasıl? Daha azametli. Niye? Çünkü bazı zamanlar var şeriat onu faziletli kılmış. Bazı mekanlar var şeriat o mıntıkayı ne yapmış? Mübarek kılmış. Eğer sen burada hayırları yaparsan bunun ecri senin için büyük. Eğer sen burada şer olan bir şey yaparsan diyoruz ki bunun da günahı senin için daha büyük. Ve yine ilim ehli burada usulü bir kaide getiriyor. Diyor ki اَنَّ مَنْ فَعَلَ مُحَرَّمًا فِي الْعِبَادَةِ فَاِنَّ كَانَ مُحَرَّمًا مِنْ اَجْلِهَا اَفْسَدَهَا. Eğer bir kimse bir haram işliyor ise ve bu işlediği haram ibadetin kendisiyle alakalı ise o ibadeti ne yapar? İfsad eder. Yani bozar. Şimdi mesela oruçluyken yemek yemek yasaklanmış. Normalde bu yasak ne ile alakalı? Oruç ibadetinin kendisiyle alakalı. Eğer yasaklanan şey ibadetin kendisiyle alakalıysa diyoruz ki bu yasağı işlendiği zaman ne diyoruz? O ibadeti bozar, ifsad eder. Eğer bu yasak ibadetin kendisiyle yasaklanan bir şey değil ise, yani o ibadet için özel olarak yasaklanan bir şey değil de umumi manada yasaklanan bir şey ise, diyoruz ki bu günahtır ama ibadetin kendisini ne yapmaz? Bozmaz. Yani nereyle alakalı? Konumuzla alakalı. Yani bir insan oruç tutarken yalan söylese, günah mı yalan söylemek? Günah. Peki orucu fasit oldu mu? Olmadı. Çünkü yani yalan söylemenin yasaklığı neyle alakalı? Genel bir yasak. Oruç tutan için birebir alakalı bir husus değil. Gıybet etmek aynı şekilde. Yalan yere şahitlik yapmak, ne bileyim hırsızlık yapmak gibi. Bunların hepsi genel itibariyle, eğer yasak genel itibariyle yasaklanan bir şey ise, diyoruz ki bu o insana günah kazandırır. Eğer bu yasak ibadetin kendisiyle alakalıysa, o zaman da diyoruz ki bu ibadeti ne yapar? İfsad eder. O ibadeti bozar diyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz Ayşe radıyallahu anha'nın bize aktardığı hadis-i şerif diyor ki: "Kâne'n-nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yuqabbilu ve huve sâimun ve yubâşir ve huve sâim. Velâkinnehu kâne emlekakum el-irbihi." Muttefakun aleyh ve lafzu li Muslim ve zade fi rivayetin fi Ramazan. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken öperdi. Oruçluyken dokunurdu. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öpmesi ve mübaşeret etmesi kim ile alakalı? Eşi ile alakalı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutarken hanımlarını öpüyor. Ve aynı zamanda mübaşerette bulunuyor. Biraz sonra ne manaya geldiğini söyleyeceğiz. Fakat Ayşe radıyallahu anha diyor ki, fakat o sizin kendisine en çok hakim olanınızdı. Yani bununla birlikte Ayşe radıyallahu anha bu ibareyi kullandıktan sonra sonuna hangi ibareyi ekliyor? Fakat diyor, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir özelliği vardı. O da neydi? Kendisine en iyi hakim olandı. Yani yaptığı bir fiil onu ne yapmıyordu? Haram olan bir şeye götürmüyordu, sürüklemiyordu. Diyor ki kâne yukabbilu. Dedik ki bu ibareyi sıklıkla derslerimizde tekrar ediyoruz. Eğer kâne geldi ise, haberi muzari fiil ise, bu ne ifade ediyordu? Genellik, çokça. Yani ekseriyetle, genelde. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oruç tuttuğu zaman bir kez bunu yaptı demiyoruz. Yani eğer kânenin haberi muzari fiil olarak gelir ise, bu bize nahivi, bu kural bize neyi getiriyordu? Genellikle yaptığı ibaresini bize getiriyor. Dedik ki öpme ibaresi mana itibariyle de herkesin bildiği bir ibare. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarını öperdi. Ve huve sâimun. Diyor ki burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öperdi ve aynı zamanda İçinde bulunduğu hal ne idi? Oruçlu iken. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaparken oruçlu idi. Burada oruç ibaresi genel bir lafızla gelmiş. Diyoruz ki bu farz orucu kapsadığı gibi nafile orucu da kapsadığını söylüyoruz. Ve yubâşiru. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarını öptü bize geliyor. Aynı hadisin devamında Ayşe radıyallahu anha diyor ki ve yubâşiru. Ve huve sâim. Hanımlarıyla mübaşeret içindeydi ve yine o oruçluydu. Diyoruz ki öpme eylemi, öpme fiili mübaşerete göre daha hafif kalan bir durum. Peki mübaşeret tabirini nasıl açıklıyoruz? Mübaşeret ne demek?
Oynaşmak.
Diyor ki Mehmet, oynaşmak. Sarılmak diyor. Ömer diyor ki sevişmek diyor. İlim ehli diyor ki kişinin hanımıyla cima etmeden, cima haricindeki yapmış olduğu bütün her şeyi kapsıyor. Sizin söylediğinizin hepsini ben ne yaptım? Bir cümlede topladım. Cima haricinde, yani kişinin hanımıyla ilişkiye girmesi haricindeki erkeğin hanımıyla yaptığı bütün o yapılan işlemi ne yapıyor? Kapsıyor. Mübaşeret ifadesi. Şimdi bakın, Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki hanımlarını öperdi. Diyorsun ki düşündüğün zaman, değil mi? Yani öpme fiili fazla bir şey gelmiyor, bir garip gelmiyor. ibareyi Ayşe radıyallahu anha bir sonraki lafızda diyor ki hanımlarıyla mübaşeret içinde olurdu. Ve bir sonraki ibarede ne diyor? Ve huve saimun. Aynı zamanda da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken. Değil mi? O yüzden diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarıyla mübaşeret içinde oluyordu. Bu onları öptüğü bize varid olmuş. Ve Ayşe radıyallahu anha olayın daha net, daha iyi anlaşılması için diyor ki وَلَاكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِئِرْبِهِ. Bununla birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine en hakim olan kimseydi. Yani düşünün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki حُبِّبَ اِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ النِّسَى وَالطِّيبِ حُبِّبَ اِلَيْكُمْ مِنْ دُنْيَاكُمْ. Diyor ki sizin bu yaşamış olduğunuz dünyada bana iki şey sevdirildi. Diyor ki kadın ve koku. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu vasıf verilmiş olmasına rağmen öbür taraftan bakıyoruz ki nefsine de en hakim olan kimseydi. Peki Ayşe radıyallahu anha bu ibareyi neden kullanıyor? Kendisine en, nefsine en hakim olan kimseydi. Bu ibareyi neden kullanıyor? Çünkü eğer siz bunu yaparsanız ve bunun sonunda dayanamayıp bu iş sizi cima etmeye götürürse o zaman orucunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin orucu gibi olmaz. Orucunuzu ne yapmış olursunuz? İfsad etmiş olursunuz. Veyahut da bu ibareyi alarak demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle de yapıyormuş. O zaman demek ki kişi istediği zamanda ne yapabilir bu işin sonunda? Orucunu bu şekliyle de bitirebilir. Yani bu iş onu cimaya götürse de bir problem olmayabiliri anlamayalım diye diyor ki Ayşe radıyallahu anha. Bununla birlikte biraz önce size saymış olduğum bu hususlarla birlikte şunu da göz ardı etmeyin ki o kendine, nefsine en hakim olanınızdı. Yani bunu da ne yapmayın, göz ardı etmeyin. Biraz önce dedik ki وَهُوَ سَائِمْ ibaresi geçiyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedik ki bu Ramazan orucu da olabilir, nafile oruç da olabilir. Ama bakıyoruz Müslim'deki lafızda şöyle bir ziyade var. Fi Ramazan. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu yapmış olduğu, biraz önce bahsetmiş olduğumuz fiil ve eylemler ne zaman gerçekleştiğini bize söylüyor Ayşe radıyallahu anh'a. Müslim'de geçen rivayette. Fi Ramazan, yani Ramazan ayında. Yani farz olan oruçta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu böyle yaptığını görüyoruz. Ve yine burada şöyle bir şey söyleyebiliriz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin birden fazla hanımla evlenmesinin hikmetini ilim ehli bu hadis-i şerifte de olduğu gibi bize şöyle açıklıyorlar. Diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatıyla alakalı dışarıya aktarılması gereken hükümle alakalı neler vardı? Bazı hususlar var. Ne yapılması gerekiyor? Ümmete bildirilmesi gerekiyor, aktarılması gerekiyor. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin birden fazla veyahut da dörtten fazla evlenmeye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müsaade edilmiş. Ona has olan bir durum dedik. Dörtten fazla evliliği Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme has olan bir durum. Ve buradan neyi anlıyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatında hüküm olarak ümmete aktarılması gereken şeylerin ne yapılması gerekiyor? Ulaştırılması gerekiyor ki bu yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu şekliyle izin verildiğini görüyoruz. Ve yine aynı ibareye dönüyoruz. Diyor ki yukabbilu ve huve saim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öperdi ve aynı zamanda hanımlarını öperdi ve aynı zamanda oruçluydu. Diyoruz ki normalde kişinin hanımını öpmesi şehvetini tetikleyecek bir unsur mu? Evet. Tetikleyecek bir unsur. O zaman diyoruz ki eğer insan kendi nefsinden korkuyor ise, kendine hakim olamamaktan korkuyor ise, bu yapmış olduğu hareket eğer onu hanımıyla ilişkiye götürecek ise ve bu da onun orucunu ifsad edecek ise, o zaman diyoruz ki o kimse için bu ne değildir? Caiz değildir. Hangi baptan söylüyoruz bunu? Seddüz zeraya. Yani eğer harama götürüyorsa bu şey seni, onun önüne ne yapıyoruz? Set koyuyoruz. Diyoruz ki eğer kendine güvenemiyorsan, yani bu işe başladığında bu seni orucunu ifsad edecek, bozacak, seni kefarete götürecek bir şeye sevk ediyor ise bu kimse için ne diyoruz? Bunu yapması caiz değildir. Kendi nefsine hakim olan bir insansa o zaman diyoruz ki bunu yapmasında da bir beis yoktur. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken bunları yapmış ve orucuna bir zarar vermediğini görüyoruz. Ve yine burada değinilmesi gereken başka bir husus. Yani buradan kasıt diyoruz ki sadece cima etmek değil. Yani eğer bu cimaya götürüyorsa dedik ki bunun neyi var? Kefareti var. İleride onunla ilgili hadis-i şerifi ne yapacağız? Ele alacağız. Peki adamı bu cima etmeye götürmüyor ide, götürmüyorsa bu olay esnasında buradaki şehvetinden dolayı meni çıkmasına sebebiyet veriyor ise orucuna zarar verir mi? Diyoruz ki zarar verir. Yani diyor ki adam ben bu işlemi yaptım. Yani hanıma dokundum veyahut da bir temasta bulundum veyahut da öptüm. Bundan dolayı kendi nefsime hakim oldum. Bu beni cimaya götürmedi. Ama bu olaydan sonra diyor ki benden meni çıkmasına sebebiyet verdi. Şimdi benim orucum batıl oldu mu? Ne diyoruz? Diyoruz ki batıl oldu. Bu senin orucunu bozan bir husustur diyoruz. Demek ki aynı zamanda hem cimadan kaçınılması gerekiyor, aynı zamanda kişiden meni gelmesi de ne yapıyor? Bu durumu bozuyor. Demek ki kişi eğer bu vasıflara sahip ise, şehveti kuvvetli olan biri ise diyoruz ki bundan ne yapması gerekiyor? Sakınması gerekiyor. Eğer kendi nefsine hakim olamayacaksa bundan sakınması gerekiyor. Ve yine bu hadis-i şeriften neler var? Çıkardığımız faydeler var. Birinci olarak diyoruz ki Ayşe radıyallahu anha normalde kocası ile yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le arasında geçen değil mi bir şeyden bahsediyor. Normalde bir kadın bunu anlatmaktan haya eder, utanır mı? Utanır. Diyoruz ki utanır. Normalde insanın bunu açıklaması normalde yapmayacağı bir şeydir. Ama diyoruz ki eğer olayda hakkın beyan edilmesi var ise, eğer bu bir hüküm ile alakalı ise, o zaman diyoruz ki Ayşe radıyallahu anh'ın veyahut da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin diğer hanımlarının yaptığı gibi bunu açıklamak, bunu beyan etmek, bunu izhar etmek utanılacak, zemmedilecek bir şey değildir. Hatta medhedilecek, övülecek bir şeydir. Eğer onlar bize bu hususları aktarmasalardı, biz bu konular ile alakalı dinimizdeki eksik olan kısmı nasıl tamamlayacaktık? Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ailesiyle birebir yaşadığı şeyi Ebu Bekir radıyallahu anh bilebilir mi? Bilemez. Ömer radıyallahu anh bilebilir mi? Bilemez. Ebu Hureyre'ler, diğer sahabeler bilebilir mi? Bilemez. Bunun bize ancak bir taraftan aktarılması gerekiyor. Eğer burada müminlerin annesi haya edip bize bunları aktarmasalardı, o zaman biz bu hükümlerin hakikatine ne yapamazdık? Ulaşılamazdık. O zaman diyoruz ki bazen böyle hüküm içeren şeylerde durumun açıklanması yani zemmedilecek, değil mi? Ayıplanacak bir şey değil. Tam tersine medhedilecek, övülecek bir şey olduğunu söylüyoruz. Yine konuyla alakalı Ummu Süleym radıyallahu anha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir şey sormak istiyor. Ummu Süleym radıyallahu anha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir soru soracak. Normalde insanın utanacağı bir soru. Ama bununla birlikte hükmü öğrenmek istiyor. Mecbur ne yapması lazım? Sorması lazım. Sorusuna şöyle bir mukaddime ile başlıyor. Diyor ki ya Resulallah Allah Azze ve Celle diyor hakkın söylenmesinden haya etmez. Bir kadın rüyasında ihtilam olsa bundan dolayı gusül alması gerekir mi? Bakın bir soru soracak. Sorusuna önce ne ile başlıyor? Bir mukaddime ile başlıyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle hakkın beyan edilmesinden ne yapmaz? Haya etmez. O zaman bir kadın rüyasında ihtilam olsa bundan dolayı ona gusül gerekir mi? Edepli bir şekilde, adaplı bir şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorması gereken soruyu ne yapıyor? Sahabenin bayanları da eğer din ile alakalıysa bunu soruyorlardı. Çünkü bu konuda ne olmaz? Haya olmaz. Çünkü sen bu şekliyle eğer gusül alman gerekiyor ise ve sen gusül almıyor isen senin kılmış olduğun namazlar ne olacak? Batıl olacak, geçersiz olacak. Yani senin hayatında ne olacak birçok şeye? Bu doğru bir şekilde yapmana engel olacak veyahut da mani olacağını söylüyoruz. Ve yine hadisin zahirinden de anlaşıldığı gibi eğer kişi oruçluyken hanımını öpse, onunla mübaşeret halinde olsa diyoruz ki bu orucuna zarar vermez. Ama nasıl zarar vermez? Biraz önce söylediğimiz hususlar çerçevesinde. Ve yine Ayşe radıyallahu anh'ın bunu Ramazan'da olduğunu rivayetler, yani bu olayların Ramazan'da gerçekleştiğini bize gösteriyor. Bu da demek ki farz orucu tutarken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bunu yaptığını görüyoruz. Ve yine konuyla alakalı başka bir husus. Eğer insan, biraz önce söyledik, hanımıyla öpse, onunla mübaşeret halinde bulunsa, bundan dolayı meni gelse, dedik ki bu orucu ne olur? Fasit olur. Dört mezhep imamında bu konudaki görüşü bu. Hatta İbn-i Munzir Rahimullah konuda icma olduğunu ne yapıyor? Bize aktarıyor. Ancak mübaşeretten dolayı meni değil de mezi gelse, bu adamın hükmü nedir? Diyoruz ki normalde ilim ehli arasında ihtilaflı bir mesele. Ahmet İbni Hanbel Rahimullah diyor ki eğer mezi gelse dahi ne yapar? Orucu batıldır. Bundan dolayı ne yapması gerekir? O günü kaza etmesi gerekir. Ama bu konuda diyoruz ki racih olan görüş mezinin gelmesi orucu ne yapmaz? İfsat etmez. Bu da bu konuyla alakalı verilebilecek diğer bir fetva olarak ne yapabiliriz? Toparlayabiliriz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ihtecame ve huve muhrimun ve ihtecame ve huve saimun. Ravahul Bukhari. İbn Abbas radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ihramlıyken hacamat oldu. Rivayetin devamında diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken hacamat oldu. Hadisi İmam Bukhari'nin rivayet ettiğini görüyoruz. Diyor ki ihteceme ve huve muhrim. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ihramdayken, bu umreye gitmiş olduğu bir sefer olabilir, haccı olabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ihramlıyken ne yapmış? Hacamat olmuş. Demek ki ihramlıyken hacamat olmak ihrama ne yapmıyor? Yani ihrama girmiş bir kimsenin ihramını bozmuyor. Diyoruz ki hacamat tabiri genelde hepinizin de bildiği bir şey. Diyoruz ki vücuttaki pis olan kanın belli yöntemlerle ne yapılmasıdır? Dışarıya çıkartılmasıdır. Yani vücudun hacamat işini yapanlar iyi bilirler. Vücudun birçok yerinden ne yapılabiliyor? Bu hacamat işlemi yapılabiliyor. Ve aynı zamanda bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği tıbbun nebevi dediğimiz, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ettiği tedavi şekillerinden. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hacamat olmayı teşvik ediyor. Aynı zamanda bal şerbetini teşvik ediyor. Ve aynı zamanda ateşle dağlamayı yapılabileceğini söylüyor. Ama sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bununla alakası neyi var? Meni var. Yani ihtiyaç duyulmadığı müddetçe ne yapılması gerekiyor? Bundan kaçınılması gerekiyor. Ama konuyla alakalı, bizim kısmımızla alakalı şey ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hacamatı teşvik etmesi, bunda bir tedavi olduğunu bize haber vermesi olduğunu söylüyoruz. İhteceme ve huve saim ibaresiyle alakalı, ki bu konuyla alakalı ilim ehlinin ihtilafından da bahsedeceğiz. İmam Ahmet Rahimullah bu ibarenin sahih olmadığını söylüyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu iken hacamat olduğu ibaresini kabul etmiyor. Diyor ki İbn Abbas radıyallahu anhudan bu hadisi aktaran birçok ney var? Ravi var. Bu ravilerden bir tanesi diğerlerine ne yapıyor diyor? Muhalefet ediyor. Yani diğerlerini zikretmediği Bir lafzı zikrediyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ihramdayken hacamat oldu ibaresini diğer bütün raviler ittifak etmişler. Bunu aktarıyorlar. Aralarından bir ravi diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Oruçluyken de hacamat oldu. İmam Ahmed rahimeullah bu rivayeti şaz olarak değerlendirdiğini görüyoruz. Ve yine bazı ilim ehli biraz sonra ele alacağımız ikinci hadis-i şerifte Şeddad ibn Evs radıyallahu anhu'nun hadis-i şerifiyle bu rivayetin mensuh olduğunu yani hükmünün kalktığını bize aktarıyor. Çünkü diyorlar ki Şeddad radıyallahu anhu'nun rivayet ettiği o hadis Hicri 8. senede meydana gelmiş. Bu İbn Abbas radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif Hudeybiye anlaşmasının da yapıldığı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ihramlı bir şekilde Mekke'ye girmek istediği zaman ile alakalı olduğunu ilim ehli aktarıyor. Bazı ilim ehli bunun tam tersini söylüyor. Bundan sonraki gelecek Enes radıyallahu anhu'nun yine hacamatla alakalı hadis-i şerifi diyor ki bu veyahut da bu hadis-i şerifle İbn Abbas hadis-i şerifiyle alakalı diyor ki bu veda haccında gerçekleşmiştir. Diyor ki öbür hadis hicretin 8. senesinde gerçekleşmiştir. Bu onu neskeder. Yani olaya baktığımız zaman aslında oruçlu kimsenin hacamat olmasıyla alakalı ilim ehli arasında ne var? İhtilafın güçlü olduğunu görüyoruz. Yani birisi diğer rivayetleri zayıflarken bu onu nesk etmiştir derken bir diğeri o rivayetlerin buradakini nesk ettiğini söylüyor. Yani konuya baktığımız zaman ilim ehli arasında tartışmanın büyük, güçlü olduğunu görüyoruz. İkinci hadis-i şerifimiz, onu da alalım. Diyor ki, Şeddad ibn Evs radiyallahu anhu, ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, etâ alâ raculun bil baki' ve huve yahtecimu fî ramadân, fekâle aftaral hâcimu vel mahcum. Ravahul khamse illet tirmidhi ve sahhahu Ahmed ve ibn Huzeyme ve ibn Hibban. Diyor ki Şeddad ibn Evs radıyallahu anhu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bakî'de Ramazan ayında hacamat yaptıran bir adamın yanına geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bakî'de hacamat yaptıran bir adamın yanına geliyor ve şöyle söylüyor. Diyor ki hacamat yapanın da yaptıranın da orucu bozulmuştur. Hacamat yapanın da yaptıranın da orucu bozulmuştur. Bu hadisi Tirmizi dışındaki 5 imamın rivayet ettiğini görüyoruz. İmam Ahmed, İbn Huzeyme, İbn Hibban da hadisin sahih olduğunu bize aktarıyorlar. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bakî'ye geldi. Burada Bakî biliyorsunuz Mescid-i Nebevi'nin yanındaki kabristanlığın ismi. Ama ilim ehli diyor ki buradan kasıt Bakî'nin etrafı. Yoksa kabristanlığın içinde hacamat yaptırıldığını ne yapmıyor? Söylemiyor. Buradaki Bakî'den kasıt etrafında hacamat yaptırdığı olaydan bahsediyor. وَهُوَ يَحْتَجِمْ Yani bir kişi gelmiş, hacamat oluyor. Diyoruz ki اَفْتَرَ الْحَاجِمِ وَالْمَحْجُومِ الْحَاجِمْ kim? Hacamatı yapan kimse. وَالْمَحْجُومِ hacamatı yaptıran kimse. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her ikisinin de iftar ettiğini yani oruçlarının bozulduğunu bize aktardığını görüyoruz. Bu konuyla alakalı yani bu rivayeti baz alan ilim ehli kendi arasında da iki ayrı görüşe ayrıldığını görüyoruz. Yani İmam Ahmed rahimeullah diyor ki buradaki kasıt taabbudi bir şeydir. Yani bunun hikmetiyle alakalı ne yapmayız? Bir araştırmaya gitmeyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hacamat yapan da yaptıran da iftar etti diyorlarsa diyorlar ki bu taabbudi bir şeydir. Bu yapan iki kişinin de orucu nedir? Fasittir, bozulmuştur. Diğer bir grup buradaki olayı şuraya hamlediyorlar. Olayı akıl çerçevesinde de değerlendirip açıklamaya çalışıyorlar. Diyorlar ki hacamatı yaptıran kişinin durumu açıktır. Vücudundan kan çıktığı için bu neye sebebiyet verir? Yani vücudundan kan çıkması bu adamın yemek yeme ihtiyacına veyahut da o adamı zayıf düşürmeye sebebiyet verir. Bu adam da zayıf düştüğünden dolayı düşünün adam hacamat yaptırdı. Vücudundan birçok kan çıktı. Bundan dolayı dayanamadı. Kötü oldu. Bir şeyler yemek zorunda kaldı. O yüzden diyorlar ki hacamat yaptıran bundan dolayı ne yapar? İftar etmiş olur. Peki hacamat yapanın olayla ne alakası var? Diyor ki ağzına kan kaçabilir. O zamanki hacamat yapılış şekli günümüzdeki gibi değil. Şimdi günümüzde ne yapılıyor? Adam jiletle orayı çiziyor. Sonra kupayla çekiyor. Oradaki kanı alıyor. Normalde bu fiile dönüp baktığınız zaman orucu bozacak bir şey var mı? Ortada orucu bozacak bir şey yok. Peki eski dönemde nasıl yapılıyormuş? Boynuz düşünün, boynuz. Alt tarafı geniş, üst tarafı dar. Buraya kestikten sonra ne yapıyorsun? Ağzınla o şeyden, o boynuzun üst kısmından çekiyorsun ki oradan kanı ne yap? Çekebil. Bu esnada da ne oluyor? O hava ile onu içine çekerken boğazından aşağı o çekmiş olduğun kan gidebiliyor. Yani bu ihtimalden dolayı, bunun kaçmasından dolayı ilim ehli diyor ki hacamat yapan da bundan dolayı ne yapmıştır? İftar etmiştir. Konuyla alakalı üçüncü hadis, onu da alalım. Sonra konuyu toparlayalım. Enes İbn-i Malik radıyallahu anhu diyor ki اَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ اَنَّ جَعْفَرِ بْنِ اَب۪ي طَالِبْ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمْ فَمَرَّ بِهِ النَّب۪ي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالْ اَفْتَرَ هَذَانِ ثُمَّ رَخَّسَ النَّب۪ي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ وَكَانَ اَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمْ رَوَهُ الدَّارِقُطْنِ وَقَوَّاهُ. Diyor ki Enes radıyallahu anh, oruçlunun kan vermesinin yani hacamat yaptırmasının hoş görülmediği ilk zamanlarda Cafer ibn Ebi Talip oruçluyken hacamat yaptırdı. Cafer radıyallahu anhu kim? Ali radıyallahu anhu'nun kardeşi. Oruçluyken ne yapıyor? Hacamat yaptırıyor. Bu sırada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına uğradı. Ve her ikisinin de orucu bozuldu buyurdu. Diyor ki iki kişi var. Birisi hacamat yapıyor, birisi hacamat yaptırıyor. Diyor ki bu ikisinin orucu ne yaptı? Bozuldu. Bundan sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oruçlunun hacamat yapmasına izin verdi, ruhsat verdi diyor. Enes radıyallahu anhu oruçluyken hacamat olurdu. Bu hadisi Darikutni rivayet etmiş ve rivayeti ne yapıyor? Kuvvetli bulduğunu bize haber veriyor. O yüzden konuyla alakalı rivayetlere dönüp baktığımız zaman bir tarafta neyi görüyoruz? Hacamata izin verildiğini görüyoruz. Diğer tarafta neyi görüyoruz? Hacamatın yasaklandığını görüyoruz. Hacamat ile alakalı cumhurun görüşü, Hanefiler, Şafiler, Malikiler diyorlar ki oruçlu kimsenin hacamat yaptırdığı zaman orucu ne yapmaz? Bozulmaz. Orucu fasit olmaz. Delil olarak neyi getiriyorlar? Diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neyi var ortada? Vermiş olduğu fiili, yapmış olduğu şeyi, fiili ve aynı zamanda vermiş olduğu ruhsatı var. Diğer taraftan İmam Ahmed rahimullah hacamat yapanın orucunun fasit olduğunu söylüyor. O da ne yapıyor? Bunların aktarmış olduğu rivayetleri ne olarak görüyor? Ya şaz olarak görüyor ya da zayıf olarak görüyor. O zaman şaz ve zayıf ise ortada da sahih olan hacamat yapıldığı zaman orucun bozulduğu var ise ne diyoruz? Ona göre de hacamat yapan kimsenin orucunun bozulmuş olduğunu söylüyoruz. O yüzden diyoruz ki konu ilim ehli arasında İhtilaflı bir konu. O yüzden diyoruz ki evla olan insanın, ahvat olan bundan ne yapması? Kaçınmasıdır. Eğer hacamat olma istiyor isen, böyle bir tedaviye ihtiyacın var ise, eğer bunu da iftar ettikten sonra, yani gece bu işlemi yapabiliyorsan, ne yapmış olursun? Hilaftan kurtulmuş olursun. Peki yine konuyla alakalı başka bir husus, başka bir mesele. Bir insan vücudundan kan alınsa bu tutmuş olduğu oruca zarar verir mi? Diyoruz ki eğer alınan kan tahlil amaçlı ise, hastalığın ne olduğunun öğrenmesi ise, yani vücudundan ne yapıyorlar? Bir tüp, ufak bir tüp kan alınıyor. Niçin? Adamın bir hastalığı var, tedavi edilmesi gerekiyor ve bu adam Ramazan'da oruç tutuyor. Bu alınan kan tutmuş olduğu oruca zarar verir mi? Diyoruz ki vermez. Başka bir örnek, adam dişini çektirmiş. Çektirmiş olduğu dişinden oradan ne yapıyor? Kan geliyor. Bu gelmiş olan kan tutmuş olduğu oruca zarar verir mi? diyoruz ki vermez. Ama ilim ehlinden hacamatın oruç bozduğunu söyleyen ilim ehli diyorlar ki eğer bir adamdan bir ünite kan alıyorsan, yani çok miktarda bir kan alıyorsan hacamatta çıkacağı kadar. Mesela kan bağışında gidiyorsun, değil mi? Senden bir ünite kan alıyorlar. Bu ne kadar yapıyor? Yaklaşık olarak 400 gram kan alınıyor. Diyorlar ki bu aynı ne hükmündedir? Hacamat hükmündedir. Bunu söyleyen kimler? Hacamatın alındığı zaman orucun ifsad olduğunu söyleyenler. Neden? Çünkü vücuttan bu kan çıkması insanı ne yapacak? Halsiz düşürecek, zayıf düşürecek. Bundan dolayı diyorlar ki hacamata kıyas ile vücuttan bu kadar kan çıkması o kimseyi ne yapar? Orucunu ifsad eder diyorlar. Ve yine güncel bir soru, sorulabilecek soru. Peki diyaliz hastalarının içinde bulunduğu duruma ne diyeceğiz? Adamın kanında normalde böbrekler çalışmadığı için kana ne yapıyor? İdrar karışıyor. Böbrekler o temizleme özelliğini, vasfını ne yapamıyor? Yapamıyor. Sonra bu vücuttaki kan dışarı çıkıyor. Temizleniyor, oradan yeniden vücuda geri geliyor. Bu durumda o kimsenin orucu bozulur mu? Bozulmaz mı?
Bozulmaz.
Evet, bozulmaz diyenler var. Zaruret olayın başka bir kısmı. Yani zaruretten dolayı adam bunu yaptırıyorsa deriz ki, orucu eğer bozuluyorsa, diyeceğiz ki orucu bozulur ama bundan dolayı günahkar olmaz. Başka bir gün ne yapar bunu? Kaza eder. Yani oradaki zaruret olayın başka bir tarafı, başka bir kısmı. Bizi ilgilendiren kısım, orucu bozulur mu? Bozulmaz mı? Mesela düşün, bir adam susuzluktan veyahut da açlıktan fenalık geçirdi. Bundan dolayı yeme ihtiyacı duydu. Şimdi bu adama bundan dolayı yersen günahkar olursun, ölsen de akşama kadar dur mu diyeceğiz? Hayır. Bu adama diyeceğiz ki iftar et. Eğer kendini kötü hissediyorsan, dayanamıyorsan iftar et. Artık adam baygınlık geçiriyor. Ama ne? Bugünü ne yapacaksın? Kaza edeceksin. Bu konuyla ilgili Lecne Daime, Suudi Arabistan'daki o ilmi heyet, alimler kurulunun vermiş olduğu fetva bu konuyla alakalı. Tıbbi olarak da bu konuyu araştırdıktan sonra, doktorların konuyla alakalı bilgisini aldıktan sonra şöyle bir fetvaya varıyorlar. Diyorlar ki diyaliz hastasının vücudundan çıkarılan bu kan dışarıda temizlenip bazı kimyasal maddeler ve aynı zamanda tuz veyahut da şeker yüklemesi yapılarak ne yapılıyor? Vücuda geri veriliyor. Yani tıbbi olarak bunun bu şekliyle olduğunu anladıktan sonra şu fetvayı veriyorlar. Diyorlar ki diyaliz makinesinde eğer kan dışarı çıkartılıp temizlenip bu özelliklere sahip şeyler ile vücuda geri veriliyor ise diyoruz ki o zaman ne yapar bu? Orucu ifsat eder ama dediğimiz gibi bu kimse bundan dolayı ne değildir? Günahkar değildir. Başka bir gün bunu kaza eder diyoruz. Bundan sonraki hadis-i şerifimiz sürme ile alakalı, gözlere sürme çekme ile alakalı. O hadis-i şerifi de ne yapalım? Haftaya bırakalım. İnşallah onunla da dersimize başlamış oluruz. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyke.